İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 ülkenin büyükelçilerinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı. Bu gelişme büyük bir diplomatik krize dönüşür mü derken yaşanan son gelişmeler krizi biraz olsun yumuşatmışa benziyor. Nedir o gelişmeler? Hemen aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini hatırlatan bir tweet attı. O maddenin en önemli bölümü diplomatların bulundukları devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle ve iç işlerine karışmamakla yükümlü olduğunu öngörmesi. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'nin bu tweetini Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç, Yeni Zelanda ve son olarak Almanya ve Fransa'da retweet etti. Ankara Büyükelçilikleri retweet etti. Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre açıklamalar Erdoğan tarafından olumlu karşılandı. Hemen konuklarıma dönmek istiyorum. İstanbul'da stüdyoda Ruşen Çakır var. Hoş geldiniz. Ankara stüdyosunda Hıdır Göktaş var. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Ankara ile başlayalım. Hıdır Göktaş, ne oldu da bitti bu kriz? Kriz bitti mi diyebilir miyiz? Tabii bir de bu soru var önümüzde. Nasıl temaslar yapılmış olabilir?
Şimdi isterseniz siz yayın başında da söylediniz. Bugünkü beklentiler krizin tırmanması konusunda oldukça farklı şeyler var. İşte persona non grata, istenmeyen kişi ilan edilmesi gibi. Bunlar oldukça boyutlu tepkilerdi ülkeler arasında. Ülke arasındaki ilişkileri tamamen koparacak, tamirinin de yıllar alacağı bir takım süreçlerdi. Sanıyorum bu konuda Türkiye'nin diplomasi kaynakları, diplomasi ekibi krizin bu noktaya tırmanmaması için anladığımız kadarıyla hem içeride hem dışarıda yoğun temaslar yürüttüler. İçeriden kastım şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı bir çözümle buna sıcak bakmasıydı ki Anadolu Ajansı'na yansıyan açıklamada da öyle bu konuyu Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu büyükelçilerin yaptığı açıklamanın yeterli bulunduğu noktasına gelmesi önemliydi. Burada yalnız şuna dikkat etmek lazım. Sorunu çözmede sanıyorum en çok çabayı Mevlüt Çavuşoğlu Kore dönüşünden sonra gerçekleştirdi. Diplomatik krizin büyükelçilikler aracılığıyla yoğun temaslar yürütüldüğü, bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de köşke giderek ya da saraya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmelerde bunun değerlendirildiği ve krizin tırmanmadan çözülmesi yoluna gidildiği anlaşılıyor. Burada şuna dikkat çekmek lazım. Şimdi 10 büyükelçilik Osman Kavala konusunda ortak açıklama yapmışlardı ve bunların yine tweet yoluyla yapılmıştı. Bu açıklama tweetlerde her ülkenin bayrağı yer almıştı. Fakat geri adım diyebileceğimiz ya da makul orta yol bulunurken izlenen yöntem biraz daha farklı. ABD Büyükelçiliği Viyana Anlaşması'nın 41. maddesini ne uyulacağını teyit ederek bir açıklama yaptı. Diğer büyükelçilikler bunu retweet ettiler. Kendileri tek tek Viyana taahhüdü konusunda Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine atıp yapan bir açıklama yerine ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasını, tweet açıklamasını retweet ederek buna katıldıklarını beyan ettiler. Ama burada büyükelçiliklerin Osman Kavala açıklaması ortada duruyor. Buradan bir geri adım olmadığı anlaşılıyor. Ama diğer taraftan da Türkiye'nin benim iç işlerime karışmayın, iç işlerime karışılmaz Viyana Anlaşması'nın 41. maddesi de bunu teyit ediyor yönündeki girişimleri de karşı taraftan makul karşılanmış ki bu açıklama yapıldı. Asıl önemli vurgu 41. maddenin birinci paragrafı. Onu olduğu gibi okuyayım isterseniz. Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir diyor. Yani bu şahıslardan kaydedilen diplomatik misyon ve büyükelçiler devletin iç işlerine karışmamanın görevleri olduğunu altını çizerek vurgulamış oldular. Böylece de sorun yumuşama yoluna gitmiş görünüyor. Ancak büyükelçiliklerin ilk yaptıkları açıklamada önemli olan bir husus var. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala konusunda aldığı karar ve Türkiye'nin de yine nasıl şu anda Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine dayanarak bu büyükelçiliklerin iç işlerine karışmayacağını teyit etmelerini makul buluyorsak, Osman Kavala konusunda AİHM'in aldığı kararın uygulanması konusunda Türkiye'nin taahhütü var. O da anayasanın 90. maddesi. Anayasanın 90. maddesine 2004'te AKP iktidara geldikten 2 yıl sonra anayasa değişikliğinde bir cümle eklendi. O da şöyle, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır diyor. Büyükelçiler aslında bunu vurgulamışlardı. Bu düzenleme niye geldiğe de dikkat etmek lazım. Tayyip Erdoğan Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinden hüküm giymiş, siyasi yasaktaydı ve siyasi yasakta olduğu için de 2001 seçimlerine katılamadı ve milletvekili olamadı. Daha sonra bu süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşındı. İşte bu konulardan iç hukukla dış hukukun çatıştığı konularda, ki orada öyle olmuş ve bu süreç Tayyip Erdoğan'ın aleyhine kullanılmıştı. İç hukukla dış hukuk çatıştığında uluslararası hukukun öne çıkacağı süreci de yine AKP'nin Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olması sürecinde yaşanan tartışmalardan sonra anayasaya konmuştu. Nasıl 41. maddeye, Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine uyulmasını istemek Türkiye'nin hakkıysa, 90. maddeye sonradan eklenen bu düzenlemelerde uluslararası mahkemelerin ve anlaşmaların üstün olduğunu da görmemiz gerekiyor. Ve bu süreçte sanıyorum çok yoğun olarak büyükelçilikler arasında tartışıldı. Belki Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilileri de devreye girmiş, onlarla da temasta bulunulmuş olabilir. Bu henüz açıklığıyla bizlere kadar yansımış değil ama yarın bunların ayrıntıları üzerinde de çalışırız. Ancak yoğun bir diplomatik trafik yürütüldüğünü ve bunun sonucunda da bir orta yol, ortalama yol bulunduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi önemli bir noktanın altını çizdiniz. Türkiye nasıl bu ülkelerin 41. madde, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine taraf olduğundan memnunsa, bu ülkelerin de Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerin tarafı olduğunu vurgulaması hakkı diyorsunuz. Buradan Ruşen Çakır'a dönelim. Bu kriz bitti mi? Anadolu Ajansı'nda geri adım olarak tanımlanıyor. Batılı büyükelçiler geri adım attı mı?
Yani Hıdır güzel anlattı aslında. Geri adımmış gibi duruyor ama değil. Çünkü Osman Kavala açıklaması duruyor. Yani biz yanlış yapmışız demediler. Aslında dedikleri dolaylı bir şekilde bizim yaptığımız sizin iç işlerinize karışmak değil demiş oldular. Ama bunu da bu açıklıkla söylemedikleri için bu iktidara bir tür can simidi gibi oldu. Belli ki bu ara formülü koymuşlar. Doğrudan özür dilemiyorlar. Ve de inat da etmiyorlar. Ama açıklama orada ki biz teyit ederiz ki iç işlerine karışmıyoruz. Karışmayacağız, karışmadık, karışmıyoruz. Bunu yeterli buluyorlar. Bu Erdoğan bunu geri adım olarak anlatacaktır. Şimdiden zaten öyle, Anadolu Ajansı böyle verdi. Buradan bir zafer çıkartmaya çalışacaklardır. Ama burada bir zafer yok. Bu gerçekten çok büyük bir böyle bir hesaplanmadan yapılmış bir adımdan son anda birilerinin Türkiye'yi çıkarması operasyonu. Bunun bir zafer gibi sunulacak olma ihtimali var, şimdiden var dedim. Ama çok da fazla tutabilecek bir şey değil. Bir de bunu esas olarak zaten bu hafta sonu Roma'daki G20 zirvesinde göreceğiz. Orada bu 10 ülkenin neredeyse hepsi var. Yani çok emin değilim ama büyük bir kısmı en azından var. ABD var, Kanada var, işte Almanya, Fransa zaten var vesaire. Hollanda herhalde vardır. Oradaki ülkelerin yöneticilerinin, başta başkanlar ve başbakanlar olmak üzere, Erdoğan'la nasıl bir ilişki kuracakları, kurup kurmayacakları, bu bize gösterecek. Yani mesela Biden'la görüşecek mi? Görüşme nasıl geçecek? Ne kadar sürecek? Ve görüşmenin ardından nasıl bir açıklama yapılacak? Bütün bunları o anlamda sayabiliriz. Ama şunu söylemek lazım. Erdoğan çok ciddi bir şekilde bindiği son dallardan birisini keser gibi oldu. Son anda orada birileri onu hala o dalda tutmaya çalışıyorlar. O da nedir? Batı'nın gözünde şöyle bir anlayış var. Uzun zamandan beri bu 10 ülkenin hemen hemen hepsi böyle, başkaları da böyle. Erdoğan'dan hoşlanmıyorlar. Erdoğan'ın ne bu ülkeyi yönetenler, bu ülkeleri yönetenler, ne bu ülkelerin medyaları, hatta genel olarak kamuoylarının algısı her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Fakat Türkiye'nin önemi nedeniyle mecburen Erdoğan'la bir ilişki içerisinde olmak durumunda hissediyorlar. Tabii bunun işin içerisinde bir mülteci meselesi falan da var. Ve Erdoğan'ın gitmeyeceğini, iktidarını kaybetmeyeceğini düşünüyorlardı. Zaten bu 10 büyükelçinin 4. yılında Kavala'nın bu açıklamayı yapmış olması bence artık Erdoğan iktidarının sonunun geldiğini gördükleri için bunu yapıyorlar. Ve artık Erdoğan'la kurdukları ilişkiyi en aza, hızlı bir şekilde en aza indireceklerini ve hatta muhalefetle bir takım ilişki kanallarını, yani bundan sonra Türkiye'yi yöneteceğini düşündükleri kişilerle ilişki kanallarını açacaklarını düşünüyorum. Erdoğan'ın bu kadar sert bir tepki vermesinin bu boyutunu unutmamak lazım. Yani bu açıklamanın kendisiyle ilişkileri kopartmak anlamına geldiğini hissedip çok büyük bir öfke gösterdi. Fakat yanındaki son kalan birileri ona bunun her şeyi daha da hızlandıracağını, zaten ekonominin durumu ortada vesaire. Türkiye'de en çok yabancı yatırım olan Hollanda burada. Türkiye'yle en çok dış ticaret hacmi olan Almanya burada vesaire. Ya da Türkiye'nin en büyük askeri tedarikçisi olan Amerika Birleşik Devletleri burada. Türkiye'nin bütün bunların hepsiyle kavga edecek, tek birisiyle aslında bile kavga edecek gücü yok. Hepsiyle birlikte hele hiç yok. Dolayısıyla bunun, bu adımın ne kadar hızlı bir takım ek sorunlara ülkeye, ama en önemlisi de tabii Erdoğan iktidarına getireceğini ikna ettiler ve böyle bir ara formül bulunmuş gibi. Ama bu formül Batı'nın, bu ülkelerin Erdoğan'dan özür diledikleri ya da Erdoğan'la artık iyi geçinecekleri anlamına gelmiyor. Bir geri adımdan ziyade her iki tarafta birbirine doğru yakınlaşmış gibi gözüküyor. Fakat baktığımız zaman o bildiri orada durduğuna göre, yani Osman Kavala açıklaması orada durduğuna göre, öte yandan da Erdoğan'ın ben bunların barındırmak zorunda değiliz dedim demesi ortada. Sonuç olarak eğer illaki kim geri adım attı, birisi geri adım atmış olursa o da Erdoğan attı geri adımı. Çünkü bu kişileri yollamıyor.
3 gün oldu zannediyorum, 4
evet,
gün oldu.
Yollamıyor. Ama öteki tarafta geri adım attıkları söylenen kişiler de, o kurumlar, o ülkelerde Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması talebinden vazgeçmiş değiller.
Tekrar Ankara'ya dönelim. Hıdır Göktaş, daha önceki diplomatik krizlerle ne farkı var sizce? Normal şartlarda nasıl çözülür, nasıl yollar izlenir böyle krizlerin çözümünde?
Bu soruya yanıt vermeden önce çözüme ilişkin bir cümle söylemek istiyorum. Burada tarafların kendilerini mağdur hissetmeyecekleri bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor. Burada temel ilke, diplomaside kullanılan bir ilke vardır. Mütekabiliyet ilkesi, karşılıklılık ilkesi. Yani iki ülke arasında bir sorun ortaya çıktığında ortaya konulacak tepkilerin dengeli ve karşılıklı olması. Şimdi ilk açıklamayla bugünkü açıklamaya baktığımızda burada bir mütekabiliyeti eşit olarak görmemiz çok zor görünüyor. Hala ilk açıklama daha baskın ve ağır bence. Fakat bu tür krizler ortaya çıktığında, yani 10 Büyükelçinin Osmanlı'nın Kavala konusunda yaptığı açıklama örneğinde konuşuyoruz. Bu tür krizler ortaya çıktığında geçmiş dönemdeki diplomasi örneklerinde olduğu gibi, ki bugün de yine Medyascope'un haberinde vardı. Persona non grata, istenmeyen kişi nasıl ilan edilir ve geçmiş dönemde Türkiye ile diğer uluslararası ülkeler arasında uluslararası ilişkilerde benzeri olaylar nasıl oldu diye bu çok güzel bir şekilde özetlenmişti haberimizde. Bu tür sorunlar ortaya çıktığında diplomasi dediğimiz ya da diplomatik misyonlar dediğimiz kurumlar bunun için var. İşte önce müsteşarla, daha doğrusu şimdi işte bakan yardımcılığına çağrılır ilgili diplomatlar ve burada bir uyarılır. Bunun daha şiddetli olması isteniyorsa Dışişleri Bakanı çağırır bu diplomatı ya da diplomatları, o uyarıda bulunur. Yani kriz yavaş yavaş tırmandırılır ya da gerginlik basamak basamak yukarıya çıkarılır. Burada Cumhurbaşkanlarının ya da üst düzey devlet yetkililerinin görevi ise bu krizi çözme rolünü üstlenmeleridir. Fakat bu krizde, birçok krizde olduğu gibi, bu krizde de en tepeden açıklama gelince krizin çözülmesi çok zor oluyor. Yani krizi çözmesi gereken kişi sorunu ve krizi yarattığında alttaki kademeler bu sorunu çözebilmek için çok zorlanıyorlar. Birincisi, kendilerinin her anlamda üstü amir olan bir kişinin yaptığı açıklama, bunun makul bir şekilde sisteme yedirilebilmesi. İkincisi de uluslararası ilişkilerin bozulmadan sorunun çözülebilmesi. Ve bu aşamada daha önceki tahminlerin çok aksine bir şey oldu. Krizi en üst nokta yarattı. Alt kademeler, diplomasi ve Dışişleri Bakanlığı sorunu çözmek için çok uğraştı. Gördüğümüz kadarıyla işte ilgili diplomatlar ve Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı bu konuda oldukça çaba harcamış görünüyor. Üstelik işte Kore'den dün gece yarısı döndü ve bu sorunun çözüldüğü aşamaya gelinceye kadar da alt kademe oldukça yoğun bir çaba harcamış görünüyor. Bunun geçmiş dönemdeki örneklerine baktığımızda ters olur. Cumhurbaşkanları daha mütedeyyin, daha akil konumda olurlar ve sorunları onlar çözmüş konuma gelirlerdi. Burada ise tam tersi oldu.
Peki Ruşen Çakır, şimdi açıklama ilk yapıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tepki verdiği, 10 Büyükelçinin açıklaması ilk yapıldığında aslında Osman Kavala'nın aleyhine ve iç siyasette de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine olabileceği yorumları yapılmıştı. Siz aslında belirttiniz az önce, bu tutmayacak dediniz ama ne dersiniz, biçimi işte yöntemi de eleştirilmişti aslında açıklamanın, eleştirenler, muhalefet yorumcularından da eleştirenler olmuştu. Örneğin referandum sürecinde de Hollanda ile Batı ile böyle ciddi bir diplomatik krizler yaşamıştı Türkiye. Gerçekten de iç politikada tutmuştu, yeri vardı o gerginliği tırmandırmanın. Ama bugün artık Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yöntemlerle Türkiye'deki seçmenini konsolide edebilecek süreci geçti mi?
Yok artık bunlar. Bir kere Osman Kavala meselesi çok popüler bir konu değil. Yani bilen biliyor, bir şeyler biliyorlar ama mesela bir Selahattin Demirtaş değil. Hatta Selahattin Demirtaş üzerinden de çok fazla yapamıyor ve dikkat edersen bu olayı da anlatırken Selo'ya istiyorlar diye laflar, halbuki açıklamada Selahattin Demirtaş yok. Yani çünkü insanlar Osman Kavala'yı çok fazla bilmiyor. Çok popüler bir isim değil. Yani fotoğrafını görseler tanıyabilecek çok fazla insan yok. Bu Erdoğan'la kişisel bir hesabı var Osman Kavala'yla ve onun ısrarı ve onu bırakmama konusunda şey yapıyor. Şimdi buradan bir işte ne güzel Cumhurbaşkanımız bizim hakkımızı, egemenliğimizi savundu diye buradan bir propaganda yapma imkanı çok fazla olacağını sanmıyorum. Tam tersine insanlar zaten faiz indirimiydi, şuydu buydu, hop oturup hop kalkan insanlar, ekonomik açıdan o kadar şey yaşayan insanlar niye bir daha fazla kriz derinleşsin? Yani bu uğruna kriz derinleşmesi göze alınacak bir olay değil. Erdoğan'ın bunu seçmene satması çok kolay değil. Yani şöyle söyleyeyim, kendisine oy vermeyen seçmeni böyle bir olayla kazanması mümkün değil. Kendisinden vazgeçecek olan seçmeni durdurması da bence mümkün değil. Bir diğer boyutu da şu, bütün bu tartışmalar Osman Kavala'nın durumunu nasıl etkiler? Şimdi tabii ki olumsuz etkiler gibi bir izlenim var şu anda. Ama zaten Erdoğan Osman Kavala'yı bırakmamak için her şeyi yapmaya kararlı gözüküyor. Fakat bence bu bir yeni bir Brunson olayına doğru dönüşebilir. Orada da hani bu can bu bedende olduğu müddetçe deyip kısa bir süre sonra vermişti. Yani hatta öyle bir şey ki serbest bırakmanın ötesinde 2-3 gün sonra Trump'ta Beyaz Saray'da fotoğraf yani beraber görüntü verdi. Bunu yapabilmiş birisi olarak bence Osman Kavala inadını çok da fazla sürdürmesinin kendisine hiçbir yararı olmadığını, kendisinden daha fazla götürdüğünü görüp bence bir şekilde yine kendisi yapmamış gibi yaparak, ama Brunson'da da öyle olmuştu ama biliyorduk ki Erdoğan yapmıştı. Osman Kavala'nın çıkmasının çok daha, kimileri öyle diyor, İşte bu olaydan sonra Osman Kavala bunun faturası ona kesilir. İlk başta öyle görünüyor ama bence öyle olmayacak ve bir şekilde Osman Kavala'nın kendisine artık çok ciddi sorunlar yarattığı düşüncesiyle bence ona bir formül bulma ihtiyacı isteyecek, hissedecek, istemeye öyle düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz İstanbul'a ve Ankara'ya.
Bir cümle diyebilir miyim? Şimdi Ruşen biraz önce sözünü etti. İtalya'da hafta sonunda Roma'da yapacak G20 zirvesi konusunda bu alttan alta diplomatik görüşmelerde Erdoğan'ın Biden'la görüşme talebi dile getirilmiş olabilir. Belki yarın öbür gün görebiliriz. Bir randevu da koparılmış olabilir. Bu sürecin çözümü konusunda bu da etkili olmuş olabilir. Çünkü uzunca bir süredir Biden'la görüşebilmek için çaba harcıyordu Türkiye diplomatisi. Böyle bir sonuç belki alınmış olabilir. Onu da göreceğiz önümüzdeki günler.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim aynı konuyla. Işınel için konunun tüm yönlerini Medyaskop yayınında konuklarıyla ele aldı. Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, eski diplomat ve Medyaskop yorumcusu Aydın Selcan, eski Moskova Büyükelçisi ve İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin, Reuters Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı muhabiri Hümeyra Pamuk, Fransa'dan sosyolog Pınar Kılavuz, Almanya'dan gazeteci Ayşegül Karakülhancı, Hollanda'dan gazeteci Yusuf Özkan, Büyükelçi krizini Medyaskop için yorumladı. Emekliliğinin ardından geçen 7 yılda ilk kez bir canlı yayına çıkarak Medyaskop'a değerlendirmelerde bulunan Namık Tan, konuyla ilgili olarak siyasi tarihimiz içinde yapılan en büyük yanlışlardan biri dedi.
Hem iç siyasette hem dış siyasette çok ciddi bir sıkıntı yarattı ve bence yani bugün tek taraflı, tek bir kişi tarafından alınan bu karar, şöyle söyleyeyim, belki siyasi tarihimiz içerisinde yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Bunu bundan sonrasını nasıl yöneteceğiz? Bunu hep birlikte izleyeceğiz ama hiç de kolay olmayacak. Şimdi bu karardan geri dönseniz de sorun, uygulasanız da sorun. Yani kendimizi bir nevi çıkmaza sokmuş vaziyetteyiz. Kendi kendimizi bir nevi tuzağa düşürmüş durumdayız. Bunu nasıl telafi edeceğimizi ben bilmiyorum.
Deneyimli gazeteci Reuters Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı muhabiri Hümeyra Pamuk'sa Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri açısından konuyu değerlendirdi. Pamuk, beklenen Erdoğan-Biden görüşmesinin olma ihtimali sıfır diyor.
En tepeden, en yüksek mertebeden bu şekilde bir adım geldiği zaman altında dışişleri, diplomatlar, yani bütün hükümet canla başla çalışsa da sonuç aynı olacak en nihayetinde. Ben şunu söylemek istiyorum. Eğer büyükelçiler persona non grata istenmeyen adam ilan edilirlerse benim anladığım bir takım ülkelerin de kendi aralarında karar vererek aynı şeyi bizim büyükelçilerimize de yapma yoluna gidecekleri. Böyle bir şey olduğu zaman fiziksel olarak burada büyükelçiniz olmuyor. Yani bir kere bu bütün sizin bir ülke için lobi hareketinizi, diplomatik gayretinizi müthiş sekteye uğratan bir şey olur. Bu birincisi. İkincisi, bir beklenen Erdoğan-Biden görüşmesinin olma ihtimali sıfır açıkçası.
Eski Moskova Büyükelçisi İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin ise yaşananların Moskova'dan nasıl izlendiğini anlattı. Sezgin, Rusya'nın arayıp da bulamayacağı bir fırsat bu dedi.
Rusya'nın Türkiye'nin uluslararası ilişkileri bakımından arayıp da bulamayacağı bir fırsat bu. Mutlaka hoşuna gidecektir. Şimdi konunun özüne gelirsek, epey zamandan beri biz diplomatsız diplomasi uygulanıyor diyoruz. Diplomatsız diplomasi yapılamaz diyoruz. Hatta bunu biraz daha ileriye götürüp cüretkar bir ifade de olsa diplomasız diplomasi yapılamaz diyoruz. Diplomasız diplomasi yapılıyor aynı zamanda. Burada tabiatıyla yani büyükelçilerin, bilmiyorum arkadaşlarım söyledi mi, ben seyahat halindeydim onun için geç katılıyorum programınıza. Arkadaşlarım mutlaka ifade etmişlerdir. Yani bu büyükelçilerin bildirisi bu da diplomasi geleneklerine, bizim aradığımız nezaket kurallarının yerine getirilmesi gereğine uymayan bir girişimdi.
Gülçin Karabağ konuğu Paris Bosporus Enstitüsü Başkanı Doktor Bahadır Kalaağası ile Büyükelçiler krizinin ekonomiye etkileri üzerine konuştu. Kalaağası, Türkiye'nin uluslararası ilişkiler krizi yüzünden bir kez daha yoksullaşması dünya ekonomi tarihi açısından belki de bir ilk dedi.
Yapısal reformları başlatmamış bir ülke. İnsan hakları ve ifade özgürlüğü konularında kendisiyle çelişen, kendi yaptığı başarıları eritmekte olan bir ülke. Ekonomi yönetimi açısından olumsuz sinyaller veren bir ülke. Yatırım ortamına yönelik olarak birçok yapılması gerekeni yapmamakta olan bir ülke. Sosyal ilerleme, toplumsal kalkınma konularında bocalayan bir ülke. Böyle bir ülke olarak bir diplomatik kriz içinde olmak başka. Bunları bu konularda iyi giden bir ülke olarak milli menfaat hesapları yapmak ve buna göre bir diplomatik kriz içinde olmak başka. Dolayısıyla ekonomi zaten olabilecek en kötü bir şekilde yakalandı. Ülkede Türk lirasının değeri belli. Ülkenin uluslararası risk primi belli. Yatırımcıların ülkeyi nasıl gördüğü belli.
Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de büyük coşkunlar, havai fişek fabrikasında 7 işçinin öldüğü, 128 işçinin yaralandığı patlamayla ilgili davanın 5. duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Yaşar Coşkun ve Hasan Ali Velioğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 6 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 24.792 oldu. 195 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 115 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 48 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 244 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 960 binin üzerine çıktı. Asistan hekimler yoğun çalışma koşullarının yarattığı yorgunluk sebebiyle trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Doktor Rümeysa Şen için iş bıraktı. Ankara Şehir Hastanesi önünde toplanan asistan hekimler, asistan hekimler ucuz iş gücü olarak görülmektedir dedi.
Ankara'ya mobbinge şiddet.
İki gün önce bizi mahveden elim bir haberle uyandık. Çok sevgili kardeşimiz, arkadaşımız Rümeysa'yı acı bir kazada kaybettik. Bir insanın kaldırabileceğinden fazla iş yüküyle her türlü aksaklığı, sistemin çarpıklığını yüklenen biz asistan hekimleri olarak artık çok yorulduk.
Evet, bu bir kaza değil, bu bir kader de değil, bu bir cinayet.
Artık buna bir son verilmesi gerekiyor. Ve biz diyoruz ki AKP sağlık politikaları halk sağlığı için zararlı olduğu kadar aslında sağlık çalışanı sağlığı için de tehlikelidir ve zararlıdır.
Bir tıp doktoru kolay yetişmiyor. Ve bu 36 saat süren nöbet sistemi devam ettiği sürece çok üzülerek söylüyorum ki Rümeysa ne bir ilk ne de son olacak.
Sudan'da bir grup asker yönetime el koydu. Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamasında Başbakan Abdullah Hamdok'un darbeyi destekleyen bir tavır göstermemesinin ardından gözaltına alındığı ve kamuoyuna açıklanmayacak bir yere nakledildiği belirtildi.
Sudan Enformasyon Bakanlığı Başbakan Abdullah Hamdok'un gözaltına alındığını ve darbeye karşı çıkması sonrası kamuoyuna açıklanmayacak bir yere götürüldüğünü açıkladı. Hamdok'un bürosundan yapılan açıklamada Sudan halkına mümkün olan tüm barışçıl yöntemleri kullanarak devrimimizi hırsızların elinden geri almak için protesto etme çağrısı yapıyoruz denildi. Geçiş dönemi hükümeti olarak görev yapan Egemenlik Konseyi'nin başkanı General Abdülfettah El-Burhan ülke genelinde sıkı yönetim ilan etti ve Egemenlik Konseyi ile hükümetin feshedildiğini duyurdu. Sudan'ın imzaladığı uluslararası anlaşmalara sadık olduğu bildirilen El-Burhan siyasetçiler arasındaki mücadelenin ve şiddete teşvik orduyu harekete geçmek zorunda bıraktığını savundu.
Süper Lig'in 10. haftası bugün saat 20'de oynanacak. Beşiktaş Galatasaray derbisiyle sona erecek.
Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanya Spor'u 2-1 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldığı günün diğer maçında Vavakars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatay Spor, Demir Grup Sivas Spor ile Adana Demir Spor birbirlik sonuçları ile yenişemedi. Medipol Başakşehir ise deplasmanda Antalya Spor'u 2-1 yendi. Süper Lig'in 10. haftası bugün saat 20'de oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisiyle sona erecek. Avrupa'nın diğer liglerinde de heyecan devam etti. Liverpool deplasmanda Manchester United'ı 5-0 mağlup ederek İngiltere Premier Lig'de 2. sıraya yükseldi. İspanya La Liga'da ise El Clasico heyecanı yaşandı. Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 2-0 yendi ve rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. İtalya Serie A'da karşı karşıya gelen Inter ve Juventus ise 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Güne bakışın sonuna geldik. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.